Afiyetler. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. İşte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi program boyunca bizlere ulaşabilirsiniz. Ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İlk müziğini dinliyoruz şimdi.
Boşver aldırma, ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya, seviyor sevilmiyorsun. Boşver aldırma. Anlamazlar derdini, seviyor beni deyip de aldatma kendini. Yanına geldiği anda kalbi bir başkasındaysa, bir de sevdiği kıza taptığını sana anlatsa. Ah, bak bakalım o zaman, neşeli geçiyor mu zaman? Yoksa kırılıp bu hayata küser mi hemen insan?
Ne dersin?
Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun. Boşver aldırma. Ne dersin? Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun. Boşver aldırma. Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun. Boşver aldırma. Ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun. Boşver aldırma. Seviyor, sevilmiyorsun. ver aldırma.
Dünya bir hazine. Ve köşemiz başladı sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sektör Uzmanı sevgili Esra Hatipoğlu Aksoyoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün Dünya Bir Hazine köşemizde Dünya Belleği programından evet. söz edeceğiz. Şimdi öncelikle programdan bir söz ederek başlayalım. Nasıl bir programdır, ne zaman oluşturulmuştur, Türkiye ne zaman dahil olmuştur bu programa?
Şöyle ki UNESCO Dünya Belleği programı 1992 yılında kurulan bir program. Aslında diğer UNESCO'nun sözleşmelerine, programlarına göre çok eski sayılmaz. Çok uzun bir geçmişi yok. Biliyorsunuz tabii UNESCO'nun genelde hep mirası koruma üzerine bir anlayışı var. UNESCO Dünya Belleği programı da dünyanın ortak belleğini korumak diyelim. Yani nedir bu? İşte belgesel mirası koruma, el yazmaları evet. gibi örneğin. Tabii belgesel miras deyince öncelikle el yazmaları akla geliyor ama hani papirüs sayfalarından kil tabletlere kadar ne bileyim film kayıtları, ses kayıtları yani tarihi, kültürel, sosyal önem taşıyan belgesel miras.
Evet.
ları korumaya yönelik bir program.
Biz de 1992 yılında mı dahil olduk?
Aslında şöyle hani şimdi programın en öne çıkan şeyi Uluslararası Dünya Belleği Kütüğü. Yani bir liste var yine işin içinde. Diğer UNESCO'nun bazı programlarında da olduğu gibi. Biz ilk olarak 2001 yılında bu listeye dahil olduk. Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi el yazmalarıyla dahil olduk. Bu listede 2001 yılında...
Tek bir şeyle katıldık 2001'de öyle mi?
İki tane aslında. Aynı zamanda Boğazköy Hitit tabletleri var. 2001 yılında iki tane şeyle el yazması, daha doğrusu biri Hitit tabletler, diğeri el yazmaları olmak üzere iki belgesel mirasla katıldık.
Peki şimdi daha sonra neler dahil oldu? Şimdi tabii onlara da geleceğiz ama hedefleri doğrultusunda neler var, neler söyleyeceksiniz?
Yani aslında yine böyle ben belgesel mirasın korunması diyeyim. Dünya üzerindeki hani sadece şey değil, ulusal değil tabii ki biliyorsunuz.
Evet.
Dünya üzerindeki belgesel mirasların en uygun tekniklerle korunmasını sağlamak. Bir ikincisi de evrensel düzeyde buna bu belgesel miraslara erişimi sağlamak. Şimdi öyle ki çok uzak bir ülkedeki bir şeye, el yazması esere buradan hani ulaşmak pek mümkün değil normal şartlarda. Evet. Ama bu miras eğer dijitalleştirilmiş bir mirassa, yani bir bilgisayar ortamında bir kaydı, görüntüsü varsa sizin Türkiye'den buraya bu mirasa ulaşmanız, erişmeniz tabii ki çok daha kolay olacaktır. Aslında bunu amaçlıyor. Yani dünya üzerindeki her insanın her bir belgesel mirasa erişimini kolaylaştırmak.
Peki Dünya Belleği listesinde programa kayıtlı kaç eser var acaba?
Türkiye'nin 5 eseri.
Dünyada?
Dünyada şu an hali hazırda yani 2017 yılı itibariyle 347 zannediyorum. Evet öyle olması lazım. 347.
Evet. Peki bizim o 5 eserimiz biri rasathane dedik.
Evet. Boğazköy Hitit tabletleri dedik.
İkincisi evet.
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi'deki İbn Sina yazmaları koleksiyonu var. Bir üçüncü olarak eski Asurlar tüccarların Kültepe arşivleri, Kültepe tabletleri var. Bir de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi var.
Evet, bunlar ne kadar süreyle koruma altında kalıyorlar ya da kalacaklar?
Yani bunun bir şeyi yok, bir sınırı yok. Yani artık bunlar listede, hani koruma altında. Ama zaten ülkeler yani bu miraslara sahip ülkeler bunu koruyor. Yani bizdeki örneğin bu işte Rasathane'deki el yazmaları bizim himayemiz, yani Türkiye'nin himayesinde korunuyor. Diğer işte Kültepe tabletleri örneğin müzelerde, Türkiye'deki müzelerde korunuyor. O şekilde.
Evet. Peki şimdi Türkiye 347 dediniz. 5 tanesi bizim eserimiz olması dolayısıyla. Bu anlamda baktığımızda nerede acaba? Nerede görüyoruz?
Aslında şöyle. Şimdi UNESCO'nun coğrafi bölgelere göre bir dağılımı var. Yani biz Avrupa bölgesindeyiz. İşte Afrika bölgesi var, Latin Amerika var. Hani coğrafi bölgelere göre ayrılmış durumda. Burada en ileride olan, yani sayı anlamında hani en fazla mirasa sahip olan ülkeler Avrupa bölgesinde. Yani dolayısıyla biz en iyi, en yüksek rakamlara sahip olan ülkeler arasındayız. Hani bu durumda tabii bu o anlamda bir dezavantaj olabilir. Yani örneğin işte bir Almanya'nın, Polonya'nın, Fransa'nın çok sayıda belgesel mirası var listede. Ama işte çoğu Afrika ülkesinin yok ya da işte bir ya da iki var. Arap ülkelerinin yine aynı şekilde. Diğer Asya Pasifik ülkelerinin değişiyor yani tabii ülkelere göre.
Peki bu konudaki öneriler nasıl değerlendiriliyor? Nasıl sunuluyor UNESCO'ya?
Şimdi şöyle, bizim UNESCO Türkiye Milli Komisyonu içerisinde bir Dünya Belleği komitemiz var. Dünya Belleği İhtisas komitemiz var. Bu komitenin üyeleri akademisyenler, bu alanda çalışan akademisyenler, yazma eserler kurumu temsilcileri, işte Kültür Turizm Bakanlığı temsilcileri, Başbakanlık Arşiv Müdürlüğü temsilcileri. Yani hani bu tür belgesel mirasların ülkemizde yer aldığı kurumlardan temsilciler var. Ve bunlar tabii uzmanlar var da, öyle söyleyeyim. Bu uzmanlar bir şey oluşturuyor, bir envanter liste var, liste oluşturuyor. Bu tabii öneme göre yani. Şimdi bu UNESCO'ya aday olarak sunarken, öneri olarak sunarken bunları, bazı kriterleri karşılamak durumundasınız.
Yani nedir bu, o kriterler?
Zaman kriteri. Örneğin işte çok eski olması gerekmiyor ama bulunduğu devirde ne kadar önem taşımış. Ondan sonra nadir mi? Yani çok özgün bir eser mi? Yerine konulamaz, eşsiz bir eser mi? Yani bunun dünya önemi en ön planda. Onun dışında hani bir sürü alt kategori var, bir sürü kriter var. Bu kriterleri sağlaması önemli.
Evet. Peki müracaatlar ne zamanlar yapılıyor?
İki yılda bir müracaat oluyor. UNESCO Genel Merkezi'nde, Paris'te bulunan.
En son ne zaman yapıldı?
En son 2000, ya aslında şöyle, şu an iki adayımız var. Henüz sonuçlanmadı. Hani 2017'nin sonuna doğru açıklanacak sonuçlar.
Ne zaman müracaat ettik onlar için?
2016 Mayıs ayında ettik. Yani hani
yani bir sonraki müracaat 2018'de.
Evet, aynen o şekilde.
Evet.
İki yılda bir de açıklanıyor. Öyle bir süreci var.
Nelerle müracaat ettiğimizi söyleyebiliyor muyuz?
Yani
sürpriz mi olsun?
Sürpriz olsun.
Peki, hadi öyle olsun. Öyle olsun. Peki sizin bu konudaki çalışmalarınız neler?
Şimdi en önemlisi tabii, dediğim gibi, yani bu en önemlisi demeyeyim de en öne çıkan diyeyim. Bu Dünya Belleği kütüğü. Biz bu listede yer almasını istediğimiz eserleri belirliyoruz. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak. Dediğim gibi hani komitemiz çalışıyor. Yönetim kurulumuz karar veriyor. Ve bu adaylık dosyalarının hazırlanması. Dediğim gibi bu adaylık dosyaları çok tabii uzun işler, uzmanlık gerektiren bir iş. Önce işte hangi şeyin, hangi belgesel mirasla başvurmak istiyorsak o belirlendikten sonra bu dosyayı hazırlamak, bu belgesel mirası tanıtmak, dijital görselleri varsa onları hazırlayıp göndermek, hangi kuruma aitse, yani şu an hangi müzede ya da hangi, belki bir özel koleksiyoncunun elinde, ondan izin almak, gerekli yazışmaları yapmak. Ve devamında bu adaylık dosyasını hazır hale getirerek UNESCO Genel
Aslında
Merkezi'ne
göndermek. Aslında bu da uzun bir çalışma gerektiriyor.
Kesinlikle. O yani tabii ben adaylık dosyası dediğim hayli bir emek isteyen bir süreç.
Evet. Bu süreçte tabii ki mirasın önemine yönelik farkındalık oluşturmak amaç. Mirası korumak.
Korumak. Evet. Aynen o şekilde. Yani örneğin listede bulunan işte Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi. Bizim için tabii çok önemli bir eser. Bunun üzerine örneğin şey olduktan sonra yani bu listeye girdikten sonra birçok üniversitede bununla ilgili sempozyum ve konferans düzenlendi. Yani sonrasında, öncesinde, sonrasında. Tabii farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.
Evet. Peki gelip yerinde mi görüyorlar koruma altına alınacak eserleri, bu listeye girecek eserleri?
Aslında şöyle, bu yani buna karar veren uzmanlar heyeti diyeyim, zaten dünya çapında çok böyle bu alanda çalışan insanlar. Yani zaten aslında az çok
neyin nerede olduğunu,
ne kadar öneme sahip olduğunu biliyorlar. Ya da en azından hani okuduklarında anlıyorlar, öyle söyleyeyim. Tabii dünyanın üzerinde hani milyonlarca bu tür belgesel miras var. Hepsine belki hakim olmak mümkün değil ama bunu değerlendiriyorlar. Tabii sizin hazırladığınız, ülkelerin hazırladığı adaylık dosyaları çok önemli bu konuda. Ona göre karar veriyorlar.
Evet.
Uzmanlar heyeti.
Birazcık da korumadan söz edelim isterseniz. Koruma çatısı altında neler yapılıyor, nasıl korunuyor?
Tabii çok teknik işlemler var. Örneğin yüzyıllar öncesine ait bir el yazmayı korumak tabii takdir edersiniz ki çok kolay değil. Yani onlara bir kere böyle kapalı ortamda, kapalı binalarda, iklim değişikliğine uygun. Yani hep belli bir derecede bir sıcaklık, nem olmayacak, işte belli bir sıcaklıkta olacak ortam. Bu şekilde korunuyorlar. Yani ülkemizde işte birçok müzede, kütüphanede bu tür ortamlar mevcut. Ve belgelerin bu asılları oralarda korunuyor. Ama hani örneğin siz bir çalışma yapmak istiyorsunuz ya da hani merakınız var. Yani görmek istiyorsunuz bunları. Bunların dijital görsellerini size sağlayabiliyorlar. O belgesel mirasa sahip işte korunan yerler, yani müzeler, kütüphaneler vesaire.
Ben görmeye geldim. Girip görebilir miyim? Yok,
olamıyor. Tabii. Hani, yoksa hani mümkün değil zaten bu kadar yüzyıllarca ayakta kalması o eserlerin. Böyle bir şey. Ama hani dediğim gibi görülmesinde de hani görüldüğü zaman da zaten hani dokunmak peki mümkün olmayabilir. Tabii bunların tıpkı basımlarını yapıyorlar daha sonradan. O tıpkı basımlarını görüp inceleyebiliyorsunuz. Yani aslını değil de hani bir kopyasını diyeyim. Ama yani çok pek bir fark, yani çok yok denecek kadar az fark var diyeyim.
Evet. Evet, şimdi bu yılın sonunda belli olacak o iki tane daha olup olmayacağı, bu listeye dahil olup olmayacağı, Dünya Belleği programına alınıp alınmayacağı konusunda Türkiye'deki mirasların, aslında onları da merakla bekliyoruz, neler olacak. aslında o anlamda baktığımızda UNESCO'nun o kadar çok korunması gereken mirası içerisinde yer alıyor ki Türkiye, değil mi? Pek çok eserle yer alıyoruz aslında.
Evet, yani şöyle tabii farklı, örneğin doğal ve kültürel miras, yani dünya miras listesi var. Burada doğal ve kültürel miraslar onların korunmasına
yönelik çalışmalar hep konuştuk. Onları daha önce dinleyicilerimizle paylaştık. Bu seferki biraz daha farklıydı.
Bu seferki belgesel miras.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Bu bilgileri bizlerle birlikte paylaştığınız için. Yine ilerleyen programlarımızda bu dahil olan Dünya Belleği programı içerisinde yer alan o iki eseri de dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle. Bugün için sağ olun, var olun diyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sektör Uzmanı sevgili Esra Hatipoğlu Aksoyoğlu, Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
kadar haklısın ki dayanamıyorum buna. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna. O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. Hayal peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, çok gerçeksin. Bu yüzden çok güzelsin. O kadar haklısın ki dayanamıyorum. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. Hayal peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, çok gerçeksin. O yüzden çok güzelsin. İnsanlar kalbinde. Hayal peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin, hayal peresin, hayal peresin, hayal peresin, hayal peresin.
Ve yeniden stüdyomuzdayız sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Başkent'ten merhaba, iyi haftalar sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi haftalar Nilgün Doruk.
Evet, teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz size. Şimdi sormak istediğimiz iki konu var. İlk, Avrupalı Türklerin her yıl karayoluyla ana vatana gidiş dönüşleri sırasında Bulgaristan gümrüğünde sorun yaşıyorlar ve bu yönde pek çok iddia var. Avrupa Birliği tarafından bu iddia bu sefer masaya yatırılacak. Bu şikayetler derlendi galiba. Konu Avrupa Birliği Komisyonu'na iletildi. Ne safhada, neler aktaracaksınız bununla ilgili bize?
Evet, çok ciddi bir sorun. Bizi Avrupa'dan dinleyen dinleyicilerimiz mutlaka hepsinin başından geçmiş bir olay. Karayoluyla ana vatana giden gurbetçilerin her sene yaşadıkları çok ciddi bir sıkıntı bu Bulgaristan'da. Her yıl şikayetler olurdu. Ardı arkası kesilmeyen şikayetler. Birçok bölümü münferit diye geçiştirildi. Ancak şikayetlerin artması üzerine Avrupa Parlamentosu konuya el attı. Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri ve Belçikalı Flaman meslektaşı Katrin van Birem bu konuyu yakından incelemeye aldılar ve Bulgaristan gümrüğünde sorun yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı yaptılar sosyal medya üzerinden. Yaşadığınız sıkıntıları bizimle paylaşın diye. Bunun yanı sıra iki milletvekili Bulgaristan'da incelemeler yaptı. Orada sorun yaşayan gurbetçilerle görüştüler ve oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı. Bu zamana kadar Türk vatandaşlarının, Bulgaristan'dan karayoluyla geçen Türk vatandaşlarının dile getirdiği şikayetlerin çok da yersiz olmadığı ortaya çıktı. Piri ve Van Brempt'in hazırladığı rapora göre Bulgar polisi Türk vatandaşlarını, karayoluyla Anavatan'a giden Türk vatandaşlarını rüşvet vermeye zorluyor. Kaynağı belli olmayan cezalar yazıyor ve bunları nakit ödeme zorunluluğu getiriyor. Yani bir şekilde bir yasa dışı uygulama ve araçların dezenfeksiyonu gerekçesiyle zorla yıkamaya tabi tutulduğu, bunlar vasıtasıyla bir takım kişilerin haksız kazanç elde ettiği, yine trafik pulu konusunda ucuza seyahat pulu satan büroların kapatılıp yüksek fiyatla şahıslardan pul almaya zorlandığı gibi ciddi şikayetlerle karşılaşıldı ve bunları bir rapor halinde iki parlamenter Avrupa Birliği komisyonuna sundu. Ayrıca bu şikayetlerden oluşan bir kara kitap hazırlanıyor. Bilindiği gibi bu yılbaşı 1 Ocak'tan itibaren Bulgaristan Avrupa Birliği dönem başkanı olacak. İşte bu devir teslim töreninde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri bu kara kitabı Bulgar yetkililere verecekler. Çünkü Avrupalı parlamenterlere göre yıllardır Avrupa'da yaşayan Avrupa Birliği ülkesi olan Türk vatandaşlarının haklarının bir Avrupa Birliği ülkesi tarafından ihlal edilmesi kabul edilemez. Çünkü Avrupa Birliği geçen yıllarda bu sorunun çözülmesi için ciddi miktarda sübvansiyonlar aktardı Sofya yönetimine. Ancak gelinen aşamada Avrupalı parlamenterlere göre ilerleme sağlanamadı ve hala rüşvet, yolsuzluk gibi ciddi sıkıntılar devam ediyor karayoluyla anavatana giden Türklerle ilgili. Bu yeni yasama döneminde Avrupa Parlamentosu'nda ele alınacak. Dediğim gibi yılbaşından itibaren de dönem başkanı olacak Bulgaristan yetkililerine hazırlanan, bu sorunları içeren, iddiaları içeren kara kitap iletilerek ivedi bir çözüm bulunması istenecek. Sanıyoruz bu süreçten sonra önümüzdeki yıla kadar ciddi düzelmeler olacak. Bu konuda beklenti bu yönden, İlgün Doruk.
Umarız öyle olsun. Detayları yine sizden almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz bu bilgi için. Bir de eşek arılarından söz etmek istiyoruz. Daha önce de dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Eşek arıları güvenlik sorunu haline geldi. Nedir son durum? Kentte birçok yerde uyarı levhaları var ama çözüm olmuyor galiba.
Evet, çok ciddi bir sorun. Özellikle dün yine yaşandı. Pazar günü parklarda spor yapan insanlara hedef haline getirdi dev eşek arıları ve çözüm bulunamıyor. Yani bunları öldürüp yok etmek gibi bir çözüm söz konusu değil. Çünkü doğal dengenin bir parçası. Bu nedenle de daha insaflı çözümler peşinde belediye. 4-5 kişi yine dün arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ve belediye bütün bu alanlara, arı tehdidi olan yerlere levhalar, uyarı levhaları yerleştirdi. Ve bu konuda sürekli yerel medyada uyarılar yayınlanıyor. Yani bir anlamda arıları oradan götürmenin ya da arıları yok etmenin bir yolu yok. O yüzden siz dikkatli olun. O bölgelerde çok fazla bulunmayın uyarıları yapılıyor. Yani sadece insanlar değil, o bölgede dolaştırılan ev hayvanlarına da saldırıyor arılar. Bu nedenle çok ciddi bir sıkıntı var. 3,5 santimetre uzunluğunda dev arılardan söz ediliyor ve bunun içinde doğal dengeyi bozmadan bir çözüm bulunması yönünde Brabant yaban hayatı, Eindhoven'un bağlı olduğu bölgenin yaban hayatı yetkilileriyle görüşmeler yapılıyor. Bir şekilde bu sorunun önüne geçilmesi için, ancak şu an yapılacak tek akla gelen çözüm belediyeye göre insanların bu uyarı levhalarının bulunduğu yerlerde çok fazla dolaşmamaları ve spor yapmamaları. Çünkü arıların en fazla spor yapan ve koşan insanlara hedef aldığı belirtiliyor. Bu nedenle de halka sık sık bu uyarı yapılıyor. Bu bölgelerde spor yapmayın, gidin başka yerlerde spor yapın diye. Ancak bir süre daha herhalde özellikle kış aylarına kadar bu sorunun devam edeceği konuşuluyor Hollanda'da.
Evet. Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle iyi haftalar diliyoruz size başkentten yeniden.
Teşekkürler, hoşça kalın. Thank you.
diyorlar ki bazen gözlerinden deliler doluşmuş bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın konuşanlarla, nasıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın konuşanlarla, nasıl muhtacım buna. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, gazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, gazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Nasıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın konuşanlarla, nasıl muhtacım buna. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, gazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, gazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Kendime geldiğimde bir külçe gibi ağırdım sanki. Nerede olduğumu anlamam güç olmadı. Minik yün topaklarının sırtımdaki tanıdık dokunuşu yatağımda olduğumu hissettiriyordu. Hava karanlık mıydı, değil miydi bilmiyordum. Gözlerimi bir türlü açamamıştım ki. Ortamdaki sessizliği dinlemeye çalıştığımda odada benden başka birinin daha olduğunu fark ettim. benim soluk alıp verişlerimin dışında biri daha soluk alıp veriyordu. Düzenli bir soluk alışveriş olduğuna göre de muhtemelen uyuyordu. Sonra alnımdaki ıslaklığı hissettim. Demek ki hastaydım ve ateşim yükselmişti. Çünkü ne zaman hastalansam ve ateşim yükselse, içine azıcık da sirke eklenmiş soğuk suda ıslattığı bir parça gazlı bez koyardı annem alnıma. Sirkenin kokusunu da alabiliyordum. O halde odamda düzenli nefes alışverişlerini duyduğum ikinci kişi de annem olmalıydı. Gözlerimi bir açabilsem görebilirdim aslında ama bir türlü açamıyordum işte. Annem başucumda beklediğine göre ne konu hastalanmıştım besbelli. Aklım karmakarışıktı ve bir türlü zihnimi toparlayamıyordum. İçimde çok derinlerde bir yerde çok ağır bir hüzün duygusu vardı. Nedenini düşünmeye çalıştım, bilmiyordum. Aslında derinlerdeki o hüznü fark ediyor ama hissedemiyordum bir türlü. Tuhaf bir durumdu. Sanki ben aynı anda hem bendim hem başkası. Ve hoşuma gitmiyordu bu. Daha fazla uzamaması için gözlerimi açmalıydım. Bütün gücümü göz kapaklarımda toplayıp onları açmaya çalıştım. İnce bir ışık sızdı göz kapaklarımdan göz bebeklerime önce. Sonra biraz daha zorladım kendimi ve başardım göz kapaklarımı biraz daha aralamayı. Yüzüm odamın penceresine dönüktü ve gün ışığı gözlerimi kamaştırınca hafif bir inilti duydum. Kendi sesimi tanıdım hemen. Annem iniltimi duymuş olacak ki çabucak yatağımın diğer tarafındaki kenarına iliştiğini hissettim. Yine bütün gücümü toplayıp başımı o yöne çevirdiğimde annemle göz göze geldim. Çok bitkin görünüyordu. Gözlerinin etrafındaki şişliklerden ve kızarıklıklardan uzun süre ağlamış olduğu anlaşılıyor ve hala ağlıyordu. Neden? Durumum çok mu kötüydü? Annem bir yandan elleriyle yüzümü okşayıp duruyor, bir yandan da ağlayarak "Ah kızım, ah kızım" diyordu. Neler olduğunu hatırlamak için kendimi zorladım. Zamanı ayırt edemiyordum ama annem ve Satı anne ile alışverişe çıkmıştık. Satı anne benim müstakbel kayınvalidem. Önce Satı annenin evinde nişanlımın en sevdiği yemekleri hazırlamıştık üçümüz. Sonra nişan bohçasına konacak birkaç eşyayı bizzat benim beğenime göre almak için çarşıya çıkmıştık. Nişanlım, ben geldiğimde nişan bohçası hazır olsun, fazla uzatmadan geçelim tören faslına demişti ve ertesi gün geleceği için iki ayağımız bir pabuca zor sığmıştı. Nişanlımı düşününce o çok derinlerde bir yerlerdeki hüzün daha da ağırlaşıyordu nedense. Sahi neden de acaba? Sonra birden hatırladım. Bir bıçakla ince ince doğruyorlarmışçasına acıdı yüreğim. Yatağımdan nasıl fırladığımı, annemin tüm durdurma çabasına rağmen evden nasıl çıkıp Satı annenin evine nasıl koştuğumu bilmiyorum. Kapıyı çaldım, komşulardan biri açtı ve hayalet görmüş gibi irkildi beni görünce. Hiçbir şey söylemeden kenara doğru çekildi ve içeri girdim. Salon tıklım tıklımdı ama hiç ses yoktu. Komşular susmamı işaret ettiler. Salonu geçip odaların bulunduğu koridorun kapısına doğru yürüdüm. Kapı kapalıydı ve tam ben açacakken kendiliğinden açıldı sanki. Kapıyı açan Satı anneydi. Yüzü de saçları gibi bembeyazdı. Gülümsedi beni görünce. Fısıltıyla "Geldin mi?" dedi. Ve aynı tonda devam etti. "Şşşt, ses çıkarma sakın. Çok yorulmuş nişanlı. Uyuyor." Sonra elimden tutup odaya doğru götürdü beni. Kapıdan girerken "Gel bak ama sessiz ol" diye tekrar uyardı. Satı anneyle birlikte nişanlımın odasına girdiğimizde gördüğüm manzara gitmiyor gözlerimin önünden. yastığının üzerine. Kavuşup koklamayı beklerken şehit olduğu haberini aldığı biricik oğlunun fotoğrafını yerleştirmişti satıhane. Fotoğrafın altına bir beden varmış gibi görünmesi için yastık koymuş, üzerine de bizim için aldığı yorganı örtmüştü. Yatağın kenarına çöküp kaldım. Büsbütün uyuşmuştum sanki. Kulaklarımda durumu kabullenmeyi reddeden Satı annenin sesi uğulduyordu sadece. Aslında çok uzun uyudu bu sefer. Uyumazdı böyle ya. Uyandırsak mı ki? Oğlum, hadi artık bak kim geldi. Uyan. Ve işte sonuna geldik. Bugünkü Hayatın Seslerinin sevgili dinleyenlerimiz Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar programı. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Sesleri.
Bilecik 25 Yalova 20.
Ben buraya. Bu çok büyük.